Dördüncü ayrım.
Sonunda onları da başardınız ve yuvadan uçup gittiniz. Şimdi geriye doğru baktığımda birlikte geçirdiğimiz yılların ne kadarında yaşadığınızı düşünüyorum da üzülüyorum. Evet, birlikte sinemalara, tiyatrolara, resim sergilerine, konserlere gittik. Evet, birlikte piknikler yaptık, doğayla ve sevdiğimiz dostlarla kucaklaştık. Ama bütün bu etkinlikleri yaparken hep önünüzde sizi bekleyen sınavlar bir karabasan gibi günümüzü karartıyordu. Bir yandan gelecek kaygısı ve iyi bir eğitim yaparak hayattaki başarı şansınızı yakalama isteği, öte yandan insanın bir kez yaşayabileceği ömrünü iyi, güzel ve anlamlı bir biçimde değerlendirmek hedefi, günlük yaşamın birbiriyle çelişen iki amacı olarak sürekli bir biçimde hepimizi zorluyordu. Daha iyi ve daha arzulanır bir gelecek için sürekli çalışmak ve hazırlanmak ile gününüzü zevkli ve keyif veren etkinliklerle geçirmek arasındaki çelişki, sizi sürekli zorlayan bir ikilem olarak yaşamınızı egemen oldu. Siz inanılmaz bir denge içinde hem kendi günlük yaşamınızı sürdürdüğünüz, hem de geleceğe yatırım yapmak adına sürekli çalıştınız. Anneniz ve ben size hiçbir zaman, hadi biraz ders çalışın demedik. Tam tersine sürekli olarak, çok çalıştınız, artık biraz dinlenin ve eğlenin dedik. Şimdi aynı çılgınca tempoyu yurt dışındaki eğitim döneminde de sürdürdüğünüz şu sıralarda bu mektubu size yine aynı duygularla sadece çalışmakla yetinmeyin, biraz da yaşamaya bakın demek için yazıyorum. Zaten artık doktora çalışmalarınızın sonuna da yaklaşmış bulunuyorsunuz. Bir süre sonra oradaki eğitiminiz de bitecek. Bu kez de orada kalmak ile yurda dönmek arasındaki tercihinizi yaparak yeni sorunlarla karşı karşıya kalacak ve iş peşinde koşmaya başlayacaksınız. Şu anda anlayabildiğim kadarıyla ikiniz de yepyeni yetenekler ve bilgilerle donatılmış birer genç olarak yurda dönmek ve yaşamınızın geri kalan kısmını Türkiye'ye, sizi yetiştiren ülkeye katkıda bulunarak geçirmek kararındasınız. Hemen bu kararınıza büyük bir saygı duyduğumu ve size kavuşacağımız için çok sevinçli olduğumu da belirtmeliyim. Ama bugüne kadar sürekli olarak geleceğe yatırım yaparak geçirdiğiniz yaşam sürenizde artık çalışmanın yanında yaşamaya daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu mektubu da onun için yazıyorum. Sevgili kızlarım, çalışkan çocuklarım benim. Yaşam doğrudan doğruya zamana bağlıdır. Durdurulamayan, yavaşlatılamayan, istesek de istemesek de aynı hızla akıp giden ve ömrümüzü tüketen zamanı. Bildiğiniz gibi ne denli uzun yaşarsak yaşayalım, sonunda hepimiz ölümlüyüz. Bu nedenle elimizdeki en sınırlı kaynak akışını durduramadığımız zamandır. Dolayısıyla bir insanın kendi yaşamı bakımından yapabileceği en iyi şey zamanı iyi değerlendirmektir. Zamanı iyi değerlendirmek ise esas olarak iyi yaşamak kavramına bağlıdır. İyi yaşamak ise belki her insana göre değişen istediğini yaparak yaşamak anlamına gelir. Yoksa sadece zengin olmak, para sarf etmek değildir iyi yaşamak. Örneğin ben ancak okuduğum, yazdığım sanat ve kültür olaylarını izleyebildiğim zaman iyi yaşadığımı düşünüyorum. Ama yaşam acımasız. Keyfimizce yaşayabilmemiz, yani iyi yaşayabilmemiz için önce yaşamımızı güvence altına almamız, yani para kazanmamız gerekli. Hatta bundan da önce para kazanacak bir iş sahibi olabilmek için genellikle okula gitmemiz, bir eğitim görmemiz ve diploma almamız gerekiyor. Bu ise çok uzun bir hazırlık ve çalışma süreci gerektiriyor. Daha sonra, yani bir iş sahibi olduktan sonra da yine günlük yaşam sorunları istediklerimizi yapmamıza engel oluyor. Ben bu açılardan çok şanslıyım. Çünkü üniversite hocalığı zaten okumaya ve yazmaya dayalı olduğu için bütün ömrümce iyi yaşadım. Yani benim hayatımı kazanmam için yaptığım işler ile keyif ve zevk almak için yaptığım işler aynıydı. Bu nedenle kendimi dünyanın en şanslı insanlarından biri sayıyorum. Ama çok insan benim kadar şanslı değil. Pek çok kişi para kazanmak için sevmediği işler yapmak ve iyi yaşamayı sadece kalan zamanına sığdırmak zorunda kalıyor. Pek çok insan da bütün ömrünü yaşam kavgası dediğimiz para kazanmak uğraşıyla tüketip bitiriyor ve istediklerini yapamadan, yani bu yaşamdan hiçbir zevk ve keyif almadan göçüp gidiyor. İşte size bugün yaşama hazırlanma ve yaşam kavgası dönemlerine ilişkin, yaşamınızı ertelemeyin başlığı altında anlatmaya çalıştığım düşünceler, iyi yaşama, yani istediklerinizi yaparak yaşama hedefine ilişkin bazı gözlemler. Sevgili çocuklarım, gözlemlerimizi önce yaşama hazırlık döneminden başlayalım. Anne babalar ve öğretmenler olarak biz büyüklerin sizlere yönelik olarak yaptığımız çok büyük bir yanlış var. Bilerek ya da bilmeyerek size verdiğimiz öğütler sürekli olarak yaşamayı ertelemenize neden oluyor. Önce günlük yaşama ilişkin öğütler. Hadi bakalım, önce ödevlerini yap, derslerini bitir. Şimdi zaman değil, eve geç kalma. Sinemaya gideceğine derslerine çalış. Roman okuyacağına ödevlerini yap gibi, belki de bizlerin farkına varmadan sizin hoşlanacağınız, zevkle yapacağınız, dinleneceğiniz ve kendinizi geliştireceğiniz pek çok oyunu ya da eğlenceyi ertelemenize yol açan sınırlama ve kısıtlamalar. Sonra yaşamayı daha uzun zaman dilimlerine bağlı olarak erteleten öğütler, sınırlamalar ve kısıtlamalar. O işi tatilde düşünürüz. Hele bir sınavlar bitsin de o zaman. Büyüyünce yaparsın. Kendin para kazandığında yaparsın gibi. Böylece sanki çocukların ve gençlerin yaşamaya hakları yokmuş gibi sadece ödevlerden ve görevlerden örülmüş bir davranış kalıbını öneriyoruz çocuklara ve gençlere. Bu tutum ve davranışımızın altında genellikle yatan niyet aslında çok iyi. Çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamaya iyi hazırlansınlar, hayatta başarılı olsunlar istiyoruz. Bu nedenle de sürekli olarak onlara ileriye dönük yatırım yapmalarını, yani çalışmalarını ve kendilerini yetiştirmelerini öneriyoruz. Hiç kuşkusuz çocuklarımızın, gençlerimizin iyiliğine yönelik bu tutum ve davranışlarımız bir ölçüde haklı da. Çünkü insan kendini geleceğe iyi hazırlamadan hayatta başarılı olamaz. Ne yazık ki bugün toplumumuzda herkes çok çalışmış başarılı kişilerin gelir ve toplumsal saygınlık düzeyine hemen erişmek istiyor ama onların bu noktaya gelmek için ödedikleri bedeli ödemek, yani çalışma ve hazırlık aşamalarının acılı ve sıkıntılı dönemini geçirmek istemiyor. Neyse, benim bu mektupta vurgulamak istediğim nokta başarının çok çalışmayla elde edilebilen bir armağan olduğu değil. Beni bu mektupta vurgulamak istediğim nokta başarıya hazırlanırken sürekli olarak yaşamayı ertelemeye yönlendirilmiş olmamız. Tabii çalışacağız, tabii geleceğe en iyi biçimde hazırlanacağız ama bunu yaparken yaşamayı unutmayacağız. Bir kez daha soralım, nedir yaşamak? En kısa tanımıyla yaşamak, hayattan zevk almaktır. Bu, kimi zaman bir çiçeğin kokusu, kimi zaman bir müzik parçasının ruhumuzu okşayan melodisi, bazen de sevdiğimiz bir insanın gülümseyişi gibi doğanın ve insanın güzelliklerine katılmak ya da en azından onlara tanık olmaktır. Veya yüzmek, dans etmek, film seyretmek, okumak, uyumak, yemek yemek, sevişmek gibi bize zevk veren davranışları yapmaktır. İşte benim bu mektupta size aktarmak istediğim düşünce, yaşama hazırlanırken de, yaşam kavgası sırasında da görevlerimizi, ödevlerimizi yaparken bu güzellikleri yaşamayı ertelemememizdir. Bunu sadece hayattan zevk alasınız diye söylemiyorum. Hayattan zevk alan, yani iyi yaşayan insan, aynı zamanda ruhsal açıdan doyuma ulaşmış olduğu için iyi insan olur. Çünkü kendisi mutlu olduğu için çevresindekilere de mutluluk aşılar. Buna karşılık arzuları sürekli ertelenen, ruhsal doyuma ulaşmamış mutsuz kişi, yaşamı sadece sıkıcı hatta acılı bir uğraş olarak gören insan, çevresine karşı olumsuz duygularla yüklenir ve kötü insan olur. Çünkü kendisi mutsuz olan insan başkalarına da mutsuzluk aşılar. Aslında çocuklara ve gençlere sürekli olarak yaşamı ertelemeyi öğreten büyüklerin çoğu, kendileri de yaşamamış ve bilinçaltlarına mutsuzluğun kalın çizgileri kazılmış insanlardır. Evet sevgili kızlarım, demek ki yaşama hazırlık aşamasında bir yandan ödevlerimizi, görevlerimizi yerine getireceğiz ama öte yandan sonra yaparım demeden yaşamdan zevk almamızı sağlayan etkinlikleri yapmaktan da geri durmayacağız. Şimdi gelelim gözlemlerimizin ikinci dönemine, yani yaşamın hayat kazanma aşamasına. Yetişkinler hep aileleri ya da çocukları için yaptıkları özveriden söz ederler. Sürekli olarak bakmakla sorumlu oldukları kişilerin mutlulukları için çok çalıştıklarını, bütün yaşamlarını bir özveri olarak gördüklerini anlatırlar bize. Bunun halk arasındaki klasik söylemi, saçımı sizler için süpürge ettim deyişidir. Aslında büyüklerin söylemek istedikleri, yetişkin olarak da yaşamlarını sürekli erteledikleri, yani yaşamdan zevk alamadıklarıdır. Esas olarak bütün toplumlarda yaşam kavgası zorlu bir mücadeledir. Ama bizimki gibi çok hızlı değişen ve gelişen toplumlarda bu kavga daha da zor. İnsanı daha da baskı altına alan, adeta kişiliğini öğüten bir savaşımdır. Ama bir insan yaşam kavgasında ne denli zorlanırsa zorlansın, iş yaşamının dışında da bir özel hayatı vardır, yoksa da olmalıdır. Benim gibi işini seven kişileri bir yana bırakalım ve işini sevmeyen ve sadece hayatını kazanmak için buna tahammül eden insanlara bir bakalım. İşini sevmeyen bir insan niçin zorunlu olarak yaşamı ertelesin ki? Güzel bir kitap okumak, iyi bir film ya da bir tiyatro oyunu seyretmek, sevdiği bir şarkıyı dinlemek için yaşam kavgası sırasında yapılamayacak işler olsun. Eğlenmek, dinlenmek, yaşamdan zevk almak ayıp değildir. Tam tersine yaşamdan zevk almak, yukarıda da belirttiğim gibi bizi iyi insan yaptığı için mutlaka tadılması gereken bir duygudur. Üstelik yaşama sadece para ya da başarı kazanmak için çalışmak olarak bakanlar için söyleyelim. Eğlenmek ve dinlenmek, yaşamdan tad almak, iş yaşamındaki verimi ve dolayısıyla başarıyı da arttıran bir tutum ve davranıştır. Sevgili kızlarım, değerli çocuklarım, hayata hazırlık döneminde de, yaşam kavgasının içine balıklama daldığınızda da söylediklerimi unutmayın, yaşamı ertelemeyin. Unutmayın ki zaman yavaşlatılamayacak ve durdurulamayacak bir tempoyla gözümüzün önünde akıp gidiyor. Ve unutmayın ki ikinci bir yaşamınız olmayacak. eğitim dönemini başarıyla kapayıp yaşam kavgasının iş dönemini yurdumuzda sürdüreceğiniz, yani kavuşacağımız günleri hasretle bekliyorum. Ama siz o günlere kadar da sakın yaşamlarınızı ertelemeyin. Mutluluğu, gelecekte ya da yaşamın olağanüstülüklerinde değil, günlük yaşamın olağanlıklarında aramayı öğrenmiş olan babanız. Bölüm 13. Ailede ve ülkede demokrasi. Sevgili kızlarım, fırtınalı bir okyanusun ortasında dalgalarla boğuşan küçücük yelkenliler gibi yaşamın ve geleceğin belirsizliklerine doğru yol aldığınız şu sıralarda sizlerle geçirdiğimiz eski günler gözümde tütüyor. Artık iyice yaşlanıyorum galiba. Sizlerle birlikte dolu dolu yaşadığımız eski günleri anımsadıkça bazen gözlerim yaşarıyor özlemle. Geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'ne aydınlanma yazımı yazarken yüreğimdeki dayanılmaz özleminiz yine beni eski günlerime götürdü. Gazeteye demokrasi konusunda bir yazı yazmayı planlamıştım. Her an gözümün önündeki hayaliniz, her an kulaklarımda olan sesiniz, bu konuda da sizlerle birlikte yaşadığımız olayların nostaljik fotoğraf karelerine sürükledi beni. Oturdum ve uzun uzun sizin yetişme döneminizi, bu dönemde size yeterli bilgi aktarabilip aktaramadığımızı, bilgi aktarırken sizleri sıkıntıya sokup sokmadığımızı düşündüm. Gözümün önüne yine hep birlikte buluştuğumuz ve birbirimize içimizi döktüğümüz sofralarımız geldi. Aile sofralarımızı, yemek yemenin yanında bir düşünce şölenine çeviren konuşmalarımız sırasında, duvarın rengi örneğini verdiğim tartışmayı anımsadım. Aslında ben bu konuşmayı hiç ama hiç unutmamıştım. Daha doğrusu siz bu konuşmayı bana hiç unutturmadınız. Çünkü çok sonraları, her ikiniz de farklı zamanlarda o konuşmamızda kullandığım bu örneği, çeşitli tartışmalarımızda başkalarına karşı kullandığınızı söylemiştiniz ve beni çok mutlu etmiştiniz. Aramızda bu konuşma geçtiğinde ve ben aşağıda anlatacağım örneği size verdiğimde daha henüz ilkokuldaydınız. Yemekteki konuşmalarımız sırasında biriniz, hanginiz olduğunuzu hatırlayamıyorum, şimdi ne olduğunu tam anımsayamadığım ama nesnel gerçeklere uygun olmayan bir iddiada bulunuyor ve ben, o öyle değil dedikçe de, bu evde demokrasi yok mu, benim de söz hakkım yok mu, benim söylediklerim de seninkilerle eşit değerde değil mi diye kendisini savunuyordu. Böylece annenizle benim, ailede daima uyguladığımız demokrasi kavramına sığınarak, çevremizde hemen görülebilecek bir gerçeği, yanlış algılama ve bu yanlışta ısrar etme eylemini demokrasi adına savunmaya çalışıyordu. Daha henüz çok küçüktünüz. Kuramsal tartışmaların hiçbir anlamı olmayacaktı. Bu nedenle ben o anda soyut demokrasi tartışmalarına filan girmedim. Demokrasi nedir, ne değildir konusunda nutuk dağıtmadım. Sadece evin bembeyaz badanalı duvarlarını göstererek, eğer bu beyaz duvarlara siyah diyerek bir tartışma başlatmak isterseniz bu konuşma demokrasi adına sürdürülemez. Çünkü demokrasi gerçekleri saptırmak için kullanılamaz. Ancak bu beyaz renk biraz fil dişini andırıyor ya da kemik rengine benziyor türü gerçeklere uygun bir tartışma demokratik kurallar içinde yapılabilir dedim. Siz küçük olmanıza karşın son derece akıllı çocuklardınız. Aramızdaki sevgi ve güven bağı birbirimize duyduğumuz karşılıklı saygıya dayalıydı. Benim sizi önemsediğim kadar siz de beni önemsiyordunuz. Söylediklerime duygusal bir inatçılıkla değil, akılcı bir yaklaşımla karşılık vermeye çalışıyordunuz. Bilgiye açtınız ve bütün konuşmalarımızın odak noktasında sizin kendinizi geliştirmek arzunuz yatıyordu. Çünkü o sırada ortaokul için sınavlara hazırlanıyordunuz. Ben bu örneği verince tartışma sona erdi. Çünkü her ikiniz de akıllı, mantıklı ve gerçeklerden kopuk olmayan normal kişiliklere sahiptiniz. Benim ne demek istediğimi hemen anlamıştınız. Böylece eşitliğin ve demokratlığın gerçeklere aykırı iddialarda bulunmayı haklı çıkarmadığını en kısa yoldan öğrenmiş oldunuz. Keşke bunu günümüzdeki politikacılar da bilse. Çok sonraları bir gün Elif, "Baba bugün bir tartışmada senin duvarın rengi örneğini kullandım." demişti bana. Bir başka gün Ebru, "Senin duvarın rengi örneğin gibi." diye bir konuşmamızda bu örneği hatırlatmıştı. Bu iki olay da bana yaşamamın en mutlu anlarını yaşatmıştı. Demek ki bizim yemek sofraları sohbetlerimiz çok işe yaramıştı. Böylece demokrasinin birinci ve en önemli sınırı ailemizde oy birliğiyle kabul edilmiş oluyordu. Gerçeklere uygunluk. Evet, artık bu sınırı soyut biçimde de ifade edebilirim. Çevremizdeki nesnel gerçeklere sırt çeviren bir demokrasi yaşayamaz. Bu satırları yazarken bir yandan o güzel günler burnumda tütüyor, bir yandan da masadaki konuşmanın gerisi aklıma geliyor. Belki siz o konuşmanın gerisini anımsamıyorsunuzdur. Şu anda bir oylama yapsak ve yer çekiminin kaldırılması konusunda oy birliği ile bir karar alsak, yer çekimi kalkar mı diye sormuştum sizlere. Tabii derhal sorgulayıcı beyniniz ve sınavlara hazırlanırken bilenmiş zekanız ne demek istediğimi anlamıştı. Böylece demokrasinin sınırları konusunda bilginiz genişlemeye başlamıştı. İkinci sınır doğaydı. Şimdi bu konudaki soyut ilkeyi de söyleyebilirim. Demokratik kararlar ancak gücümüzün yettiği alanlarda geçerlidir. Masa sohbetimiz sürüyordu. Daha sonra sigara içme konusu tartışılmıştı. Sigara içmeyenlerin yanında sigara içip içmemek konusu demokratik olarak karara bağlanabilir miydi acaba? Anımsarsanız bu sorunun yanıtını da hayır olarak vermiştik oy birliğiyle. Çünkü sigara içmeyenlerin yanında sigara içildiğinde onların sağlığı bozuluyordu. Başkalarının sağlığına zarar verici kararlar çoğunluğa dayalı olarak bile olsa demokratik olarak alınamazdı. Çünkü demokrasi önce bireylerin sağlıklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelikti, onların sağlıklarını ve özgürlüklerini bozmak ve sınırlamak için kullanılamazdı. Böylece demokrasinin bir sınırı daha ortaya çıkmıştı, başkalarının sağlıkları ve özgürlükleri. Şimdi artık bu ilkeyi de soyut olarak formüle edebiliriz. Herkesin demokratik hak ve özgürlüğü başkalarının demokratik hak ve özgürlükleriyle sınırlıdır. Toplumda da bu böyledir, ailede de. Sohbet iyice koyulaşmış, konu artık aramızda bir zihin jimnastiği haline almıştı. Size şu soruyu sorduğumu anımsıyorum. Peki, ben artık bu demokrasiden sıkıldım, bundan sonra bu evde sadece benim dediğim olsun denebilir ve bu demokratik olarak oylanabilir miydi? Derhal bu sorunun çeşitli açılımlarını tartışmaya siz dahil etmiştiniz. Çocuklar, bu evde benim dediğim olsun dediklerinde buna şımarıklık adı veriliyordu. Kadın, bu evde benim dediğim olsun dediğinde buna kapris adı veriliyordu. Genellikle tarıma ve dine dayalı feodal değerlerin egemen olduğu toplumlarda ve ailelerde zaten baba ne derse o olmuyor muydu? Erkek doğal olarak ailenin reisi değil miydi? Türkiye'deki gelenekler de erkeği ailenin reisi olarak kabul etmiyor muydu? Reisin her dediği yapılmaz mıydı? Bu bir nevi otoriter yönetim biçimi değil miydi? Aile içinde demokrasi olabilir miydi? Sizin bu güzel soru ve eleştirilerinizden sonra konuyu iyice açmak için arkadan benim sorularım gelmeye başladı. Çocuklar henüz çevrelerindeki toplumsal ve doğal gerçeklerin farkında değilken onlara anne ve baba ile aynı demokratik haklar ve özgürlükler tanınabilir miydi? Pek çok ailede erkek tek başına çalışıp para kazanıyor ve hem karısına hem çocuklarına sadece o bakıyordu. Bu durumda parayı kim kazanıyorsa evde de onun dediği olmaz mıydı? Belleğimde hala bütün canlılığıyla yaşayan o güzel yemekte bu soruların yanıtlarını hepimiz birlikte bulmaya çalışmış, sonunda belli ilkeler çerçevesinde anlaşma sağlamıştık. Bütün bu sorular ve eleştiriler doğru ve geçerliydi. Çünkü aynen toplumlarda olduğu gibi ailelerde de en güçlü olanın dediği olurdu. Esas olan toplumlarda da ailede de en güçlü olanın demokrasiye inanması, onu hayata geçirmesi, en başta kendisinin demokrasinin ilkelerine ve kurallarına uygun davranması ve herkesi de böyle davranmaya yöneltmesiydi. Şimdi o gece vardığımız sonuçları bir kez daha soyut düzeyde özetleyerek size anımsatayım. Toplumlarda da ailelerde de her zaman en güçlü olanın dediği olur. Bu nedenle ailede baba, demokrasiye inanmazsa, onu uygulamazsa aile içi demokrasiden söz etmek olanağı olmaz. Aynı biçimde bir toplumun en büyük gücü olan ordu ya da sermaye sınıfı veya siyasetçiler ya da medya sahipleri yahut genel olarak halk veya bunların bir kısmı ya da hiçbiri demokrasiye inanmazsa o toplumda demokrasiyi uygulamak olanaklı değildir. Tabii toplumların yapısı ailelerden daha karmaşık olduğu için en güçlü olan kimdir sorusunun yanıtı da biraz daha zor verilebilir. Ailedeki baba rolü toplumlarda kimindir? Ordunun mu? Siyasal partilerin yani politikacıların mı? Sermaye sahiplerinin yani zenginlerin mi? Gazete ve televizyon sahiplerinin mi? Halkın yani seçmenin mi? İşçi sendikalarının mı? Üniversitelerin mi? Bu sorunun yanıtı eskiden kolaydı. Eskiden ailedeki baba rolünü toplumda padişah ya da kral oynardı. Kral ya da padişah hem toplumdaki en büyük toprak sahibiydi hem de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi. Bunlar bir yandan kendilerinden küçük öteki toprak ağalarının, öte yandan da din adamlarının destekleriyle babalık görevlerini yani otoriter yöneticiliklerini sürdürüyorlardı. Toplumlarda demokrasi falan da yoktu. Kralların ya da padişahların her dediği hem Allah'ın emri hem de yasaların buyruğu kabul ediliyordu. İnsanlar arası eşitlik falan da yoktu. Bireyler dinlerine, imanlarına, mezheplerine ve tarikatlarına göre ayrılıyor, yöneticilerin inancıyla aynı inançlı olanlar birinci sınıf vatandaş sayılıyorlardı. Öteki inançlı olanlar yani farklı din, mezhep ya da tarikata mensup olanlar ya yakılarak öldürülüyor ya da ülkeden sürülüyorlardı. Osmanlılar gibi merhametli toplumlarda başka inanç sahibi olanlara da zaman zaman yaşama hakkı tanınıyor ama bunların hakları sınırlı ve kısıtlı bir biçimde azınlık hakları yani ikinci sınıf vatandaş hakları olarak kabul ediliyordu. Ama bu durum 1700'lü, 1800'lü yıllarda tarladaki üretimden fabrikalardaki üretime geçilmesiyle yani sanayileşmeyle değişti. Önce fabrika sahipleri ortaya çıktı. Bunlar da imparatorların, kralların, din adamlarıyla toprak ağalarının yanında babalık iddiasında bulundular. Sonra fabrikaların yaygınlaşmasıyla işçiler ortaya çıktı. Bunlar da babanın kararlarına katılmak istediler. Aynen aile içinde büyüyen, akıllanan ve sonunda kendi parasını kendi kazanarak hem bağımsızlığına kavuşan hem de aile bütçesine katkıda bulunan çocuklar gibi. Aile içinde çocuklar nasıl büyürse ve yavaş yavaş aile içi kararlarda nasıl söz sahibi olursa, toplumlarda da fabrikatörlerle tüccar ve işçiler öyle büyüdüler. Böylece ailede nasıl yaşlanan babaların otoritesi yavaş yavaş ortadan kalkar ve artık eşlerin ya da çocukların, yani büyümüş ve meslek sahibi olarak para kazanmaya başlamış olan çocukların dediği olmaya başlarsa, toplumlarda da sermaye sahiplerinin ve işçilerin dediği olmaya başladı. Böylece dine ve toprak ağalığına sığınarak diktatörlük etmek isteyen babaların devri kapandı. Eşit insanlardan oluşan vatandaşların, seçmenlerin dönemi, yani demokrasi aşaması başladı. Toplumları yönetenler artık yönettikleri kişilerin din, dil, ırk, renk, milliyet farklarına göre üst ya da aşağı diye sınıflanmayacağını keşfettiler ve bunu bütün insanlığa duyurdular. Bütün insanların doğuştan eşit olduğu anlayışı ve insan hakları kavramı böyle gelişti. Demek ki demokrasi, toplumda en güçlü olanların ortak anlayış ve kararlarıyla kabul edilen bir yönetim biçimidir. En büyük gücünü de yönetilenlerden, yani halktan, siyasal adıyla seçmenden alır. Çünkü yukarıda toplumdaki babalık rolü için sorguladığımız bütün gruplar aslında halkın içinden çıkar. Sevgili kızlarım, canlarım benim, çok kısa olarak anlattığım bu gelişmelerden sonra da, yani insanlık endüstrileştikten ve insan haklarını keşfettikten sonra da, diktatörlükler son bulmadı. Eskiden toprak ağalığının ve dinin gücüne dayanarak diktatörlük edenlerin yerine, bu kez de insanları ırklarına, milliyetlerine, sınıflarına ve dinlerine göre ayırarak diktatörlük etmek isteyenler çıktı. Bunlar yıllarca yönettikleri halkları inim inim inlettiler. Kendilerinden olmadığını öne sürdükleri insanları fırınlarda yaktılar. Dünya savaşları çıkarak milyonlarca insanın ölümüne yol açtılar. İnsanlık ancak 21. yüzyılın eşiğinde demokrasi denilen yönetim biçiminin en az sakıncalı ve insan haklarına en uygun yönetim biçimi olduğunu anladı. İşte sevgili kızlarım, o günkü yemekte tartıştığımız son sorunu, yani oy vererek demokrasiden vazgeçilebilir mi sorusunun hayır olan yanıtı böyle kanlı bir tarihe dayalıdır. Bütün bu tarihi gelişmeler sonunda ve çok kan dökülerek demokrasi aşamasına ulaşıldığı için oy verilerek çoğunluk kararıyla demokrasiden vazgeçilemez. Bunu daha başka sözcüklerle şöyle ifade edebiliriz sevgili kızlarım. Demokrasi kendisinin yok edilmesine izin veremez. Demokratik hak ve özgürlükler demokrasiden vazgeçilmesi için kullanılamaz. Şimdi artık büyüdünüz sevgili kızlarım, bizim en yakın arkadaşlarımız oldunuz. Daha ilkokulu bile bitirmemişken yaptığımız demokrasi sohbetinde ele aldığımız özgürlük ve eşitlik konularının artık ne gibi tarihsel ve toplumsal sapmalarla karşı karşıya kaldığını gerek okuyarak gerekse bizzat yaşayarak daha iyi anladınız. Artık gayet iyi biliyorsunuz ki bütün insanların devlet karşısında eşit ve özgür olduğu, herkesin din, dil, ırk, mezhep, milliyet farkı gözetilmeksizin aynı değerde sayıldığı demokratik toplumlar, zaman zaman bir din ya da mezhep ya da bir ırk veya milliyet mensuplarının kendi dinlerinden veya milliyetlerinden olan insanların birinci sınıf, ötekilerin ise ikinci sınıf olduğu inancıyla tahrip edilmek istenebilir. Yine çok iyi biliyorsunuz ki bu çabanın dine dayalı olanına şeriat devleti, ırk veya milliyete dayalı olanına da faşizm denir. Bu yaşınızda artık iyice öğrenmiş olduğunuz gibi 2. Dünya Savaşı, demokratik yolla iktidara gelen faşist rejimler yüzünden çıkmış ve sonunda bugünkü Türkiye nüfusu kadar insan ölmüştür. Bu nedenle tüm dünya demokrasinin seçim sistemi yoluyla yozlaştırılmasına ve şeriat devletine ya da faşizme dönüştürülmesine karşı çok tedbirlidir. Böylece o gün sofrada sorulan son sorunun yanıtını bir kez daha tekrarlayarak şu üç ilke biçimde vurgulayabiliriz. Demokratik bir rejim, demokratik bir seçim yoluyla değiştirilemez. Demokrasi, kendi kendini yok etme özgürlüğüne sahip değildir. Demokratik hak ve özgürlükler yine bu demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması için kullanılamaz. Cici kızlarım, tam bu noktada, peki ama en güçlü olan demokrasiye inanmıyorsa ne olur? Sen de bu durumda demokrasinin ailede de toplumda da yürümeyeceğini söylememiş miydin diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Pek tabii, toplumdaki en güçlü kesimlerin demokrasiye paydos deme kuvvetleri olabilir. Bunu yapabilirler de. Ama o zaman o rejimin adı demokrasi olmaz. Öyle bir rejimde insanların temel hak ve özgürlüklerinden, eşitliklerinden söz edilemez. Böylece insanlığın yüzyıllar boyunca oluk gibi kan ve gözyaşı dökerek ulaştığı demokrasi aşamasından geriye, karanlık çağlara dönülmüş olur. Bir başka deyişle, kaba kuvvete dayalı olarak bir demokrasi rafa kaldırılabilir ama demokrasiler seçim yoluyla yasal olarak böyle bir geri dönüşe izin vermezler. Felsefelerinde bu yoktur. Evet sevgili kızlarım, toplumdaki demokrasi bu. Ne yazık ki bir toplumda en büyük gücü elinde tutanlar demokrasiye inanmazlarsa o toplumda demokrasi yürümüyor. Peki demokrasiyi nasıl koruyacağız? Bu sorunun tek bir yanıtı var sevgili kızlarım, eğitimle. Herkesin doğuştan eşit olduğu ve devlet karşısında eşit muamele görmesi gerektiğini öğreteceğiz vatandaşlarımıza. Bunu sakın öyle pek kolay bir şey sanmayın. İnsanların kimliklerini oluşturan din, mezhep ve milliyet duyguları ne yazık ki bazı politikacılar tarafından kendi din, mezhep ve milliyetlerinin ötekilerden daha üstün olduğu konusunda eğitim yapılması için kullanılıyor ve böylece demokrasimiz büyük yaralar alıyor. Oysa gerçek dindarlığın ve gerçek milliyetçiliğin herkesin dinine ve milliyetine saygılı olmaktan geçtiği unutuluyor. Evet, diyelim ki endüstrileşmemizi tamamladık, demokrasimizi kurduk ve iyi bir eğitimle de onu işletmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Peki, ya ailede demokrasi nasıl korunacak ve geliştirilecek? Sevgili kızlarım, annenizle birlikte sizleri daima demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir ortamda yetiştirmeye çalıştık. Biliyorsunuz anneniz, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk kadın sigorta şirketi genel müdürüdür. Hiç kuşkusuz onun bu başarısının altında kendi nitelikleri ve çabaları yatar. Ama ailemizin bu eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yapısının ona iş yaşamında büyük destek sağladığı da bir gerçektir. İşte siz böyle bir ortamda büyüdüğünüz için aile içi demokrasi konusunda söyleyeceklerimi çok daha iyi anlayacağınızdan eminim. Aslında ailede işler topluma göre daha basittir. Bizim toplumda hala ataerkil, yani erkek egemen kültür ve aile tipi egemen olduğu için en büyük güç babanın elinde görünmektedir. Bu nedenle de baba istemezse demokrasi olmaz. Türkiye'de ne yazık ki babaların önemli bir bölümünün eşlerini, çok büyük bir bölümünün de çocuklarını dövdüğünü biliyoruz. Dayağın olduğu yerde tabii ki de demokrasiden de söz edilemez. Ayrıca dayak yiyerek büyüyen bir çocuk toplumdaki demokrasiye de inanmaz. Dayak yiyerek büyüyen bir çocuk evlendiğinde ve seçmen yaşına geldiğinde aynen aileden gördüğü gibi eşini ve çocuklarını dövecek, toplumda da demokrasi de neymiş, sallandırırsın 3-5 kişiyi çözersin sorunu diyecektir. Yani demokratik olmayan aile yapısı, demokrasiye inanmayan, onu benimsemeyen bireyler üretmekte, bu bireylerin seçmen olarak davranışları da toplumda demokrasinin yerleşmesine engel olmaktadır. Bu kısır döngüyü kırmak için, işe aileden, aileyi eğitmek için de işe babadan başlamak gerekmektedir. Demek ki, ailede demokrasi babadan başlar. Peki babayı nasıl eğiteceğiz? Bu konuda hemen eşitlik kavramı akla gelmektedir. Ailede babayı eşit davranması konusunda eğitmek gerekmektedir. Baba ilk olarak eşine eşit ve demokratik bir biçimde davranmalıdır. Bu davranışın temelinde de ekonomik eşitlik yatar her şeyden önce. Yani bir ailede kadın da çalıştığı, ekonomik bağımsızlığına sahip olduğu ve aile bütçesine katkıda bulunduğu ölçüde baba ile eşit koşullarda bir anne ortaya çıkacaktır. Tam bu noktada sevgili kızlarım size özel bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kendinize saygınız varsa mutlaka bir meslek sahibi, bir iş sahibi olun ve evlenmeden önce ekonomik bağımsızlığınıza kavuşun ve ne pahasına olursa olsun para kazandığınız işinizi bırakmayın. Ne evlenmeden önce, ne evlendikten sonra, ne de çocuk sahibi olursanız anne olduktan sonra. Ancak bu yolla hem toplum içinde erkeklerle eşit konuma gelirsiniz, hem de evlendikten sonra aile içinde onurunuzu, kendinize saygınızı ve demokratik bir aile yapısını koruyabilirsiniz. Ancak bu yolla erkekleri eğitebilir, çocuklarınızı demokratik bir aile yapısı içinde gerçek demokrat insanlar olarak yetiştirebilirsiniz. Peki ya çocuklar, onlar henüz daha çevrelerini ve yaşamı tanımadan anne babalarıyla eşit ve demokratik haklara sahip olabilirler mi? Tabii ki hayır. Çocukların yararlanacağı demokrasi, anne babalarının onlara her şeyi akıl ve mantık çerçevesinde anlatmaları ve onların iyiliklerine olan gerçekleri bıkmadan, usanmadan açıklamalarıdır. Çocuk öğrenerek büyür. Onlara çevrelerini öğretmek görevi de anne babanındır. Anne baba bu görevi yaparken çocuklarına onların da çok değerli olduğunu anlatmalı ve kişiliklerinin önemli olduğu gerçeğinden hareket ederek saygılı davranmalıdır. Baskıcı değil açıklayıcı, kişiliği ezici değil geliştirici bir ilişki çocukların da demokratik bir ortam içinde gelişmelerine yol açacaktır. Sevgili kızlarım, tam bu noktada sizleri nasıl yetiştirmeye çalıştığımızı aile içindeki deneyimlerimizi anımsayın. Bırakın sizleri dövmeyi, herhangi birinize bir tokat attık mı, bir fiske vurduk mu? Dayak insanlık dışıdır. Azar bile demokratik bir ortam içinde çok sık başvurulan bir eğitim yöntemi olmamalıdır. Esas olan açıklayıcılık, bilgi ve değer aktarımıdır. Çocuk eğitimi kolay değildir. Çocuğun doğası büyüklerden farklıdır. Anne baba çocuklarına onların çocuk olduklarını hiç unutmadan eğitici ve sevecen bir yaklaşımla davranmalıdır. Sevgi hiç eksik edilmemeli ama aşırıya kaçmadan belli bir disiplin içinde verilmelidir. Aile içindeki ilişkilerimizi anımsayın. Daima sevgi dolu ama konulan kuralların korunması açısından her zaman disiplinli bir ortam vardı. Şimdi açıkça itiraf etmeliyim ki sizler de olağanüstü çocuklardınız. Belki de ailedeki sevgi ve güven ortamından dolayı ne kapris ne de şımarıklık yaptınız bizlere. Tabii bizce bazı çocukluklarımız oldu. Ama sizin de anımsayacağınız gibi biz o zaman sizi zorlayarak değil, anlamaya çalışarak, karşılıklı konuşarak bu sorunları aştık. Unutulmamalı ki demokrasi bir yaşam biçimidir aynı zamanda. Bu yaşam biçimi ise dışarıdan zorlama olmadan belli şekillerde davranmamıza dayalı, yani insanın iç disiplinini en çok gerektiren bir rejimdir. Çünkü faşist ya da şeriatçı diktatörlükler zaten dışarıdan baskı yaparak bireyi zorla belli davranışlarda bulunmaya yöneltirler. Demokrasilerde ise birey başkalarına saygılı olmayı içinden gelerek gerçekleştirmelidir. Ailede hem demokrasinin ne olduğu öğretilmeli, hem de anne baba demokrat bir kişiliğe yaraşan davranışlar sergileyerek çocuklarına örnek olmalıdır. Unutmayalım, demokrat toplumlar ancak demokrat aileler tarafından kurulur ve yaşatılırlar. Bu çerçevede sizleri artık sadece kendi çocuklarımız olarak değil, aynı zamanda eşit ve değerli arkadaşlarımız olarak da çok seviyoruz ve özlüyoruz. Demokrat olmaya çalışan ve demokratik bir toplumu özleyen babanız. Bölüm 14. Sevgi ve aptallık. Sevgili kızlarım, gerek sizlerle birlikte geçirdiğimiz, gerekse sizlerden uzakta annenizle birlikte yalnız olarak yaşadığımız yılları düşündüğümde, galiba yine yaşamımızda en öne çıkan duygu olarak sevgiyi buluyorum. Size olan özlemimi, bu özlemin kaynaklarını araştırdığımda ise klasik evlat sevgisinin yanında sizlerin mizah duygunuzu da çok aradığımı duyumsuyorum. Özellikle karşıt kavramları dile getirerek belirlediğiniz gülümseyen düşünceleriniz en çok özlediğim, sık sık anımsadığım nitelikleriniz arasında. Sizlerin de en çok değer verdiğiniz duygunun sevgi, en çok kızdığınız niteliğin ise aptallık olduğunu biliyorum. Çünkü bu konulardaki düşüncelerinizi pek çok kez dile getirmiştiniz. Bu mektubumda size yine iki karşıt kavram arasındaki ilişkileri konuşmak ve belki de dudaklarınıza bir gülümseme kondurmak istiyorum. Akıllı kızlarım benim. Sevgi öyle bir duygudur ki verdikçe artar, paylaştıkça büyür. Ama hemen uyarmalıyım sizi. Aptallık da aynen öyledir. Verdikçe artar, paylaştıkça büyür. Üstelik sevgi ile aptallık arasındaki ilişki sadece ikisinin de paylaşıldıkça artmasında, verdikçe büyümesinde değildir. İkisinin arasında çok daha derin, çok daha anlamlı bir ilişki daha var. Sevgi akılla birleşmediği zaman derhal aptallığa dönüşebilir. Bakın neden. Canım kızlarım, defalarca benden duymuşsunuzdur, belki de artık bıkmışsınızdır. Benim mutluluk reçetem insanları seveceksin ilkesidir. Çünkü sevgi insanı yücelten, güzelleştiren, mutlu kılan bir duygudur. Yalnız burada küçük bir ayrıntı var sevgili kızlarım. İnsanları seveceksiniz ama karşılıksız seveceksiniz. Çünkü insanoğlu çiğ süt emmiştir. Çünkü insanoğlu vefasızdır. Çünkü siz insanları severken onlar size her türlü kötülüğü ve kalleşliği yapacak. Çünkü sevginize aynıyla karşılık beklerseniz mutlaka düş kırıklığıyla karşılaşacaksınız. Hem de hemen bugün, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün, ama bir gün mutlaka, hem de çok yakında. İşte bu nedenle insanları karşılıksız seveceksiniz. Ancak böylece hem güçlü hem de sevgi dolu ve bu nedenle de mutlu olabilirsiniz. Aslında bu mektup benim genellikle insanlara duyduğum sevgi ve güvene dayalı, iyimser yargılarıma aykırı bir havada başladı. Ama biraz sabredin. Çünkü insanları sevmenin ancak güçlü kişilerin marifeti olduğunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü insanların temeldeki hem iyi hem de kötü niteliklerini dikkate almadan onları kayıtsız koşulsuz severseniz, ki ben bunu öneriyorum, yaralanmanız kaçınılmaz olur. Bu nedenle insanın kendisini koruyarak başkalarını sevmesinin çok zor olan reçetesini vermeye çalışacağım sizlere. Tabii bu reçete birçok çelişkiyi de beraberinde getireceği için sizlerin eleştirel tebessümlerinize yol açacak. Ama benim de zaten amacım sizleri biraz gülümsetmek. Sevgili kızlarım, sevginize karşılık beklerseniz gücünüzü yitirirsiniz. Başkalarını hem de sevdiklerinize, yani sizi kırabilecek, sizi incitebilecek kişilere bağımlı olursunuz. İnsanı mutlu kılan, insanı yücelten sevgi uğruna kırılganlığını arttırmak, acımasız, vefasız, çiğ süt emmiş insanlara bağımlı olmak aptallık değil de nedir? Şimdi o eleştirel zekanızın hemen işe karıştığını ve dudaklarınızdaki eleştiri tebessümleriyle birlikte itiraz ettiğinizi duyar gibi oluyorum. Peki karşılık bekleyerek sevmek aptallık da, karşılık beklemeden sevmek daha büyük bir aptallık değil mi diyorsunuz belki de? Hem duyguların en güzeli olan sevgini vereceksin, hem de karşılık beklemeyeceksin. Bu aptallık değil de nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Mektup yazmanın düşüncelerini, duygularını mektupla ifade etmenin bir güzelliği de burada. Karşınızdakinin sizin sözünü kesme olanağı yok. Olsa olsa mektubu okumayı bırakabilir, ama bu, sizin mektupta yazdıklarınızın sizin tarafınızdan tutarlı ve sürekli bir biçimde dile getirilmesini engellemez. Ben de bu mektupta bu avantajı kullanıyorum. Ama bir yandan da sizin söyleyebileceklerinizi de düşünüp onları da yanıtlamaya çalışıyorum. Sevgiye karşılık beklememek aptallık değil yavrularım, değil. Tam tersi, yukarıda da söylediğim gibi bence karşılık bekleyerek sevmek aptallıktır. Neden sevgiden yanayız? mutluluk için, yani kendimiz için. Kendi yüce duygularımızın bizi daha mutlu, daha güzel yapması için. Karşılık beklediğiniz anda bu güzelliği, bu yüceliği, bu tadı da başkalarının iznine ve acımasızlığına, yani başkalarının denetimine terk etmiş olmuyor musunuz? Sevgili kızlarım, sevgiyle aptallığı birbirinden ayıran ince çizgi nedir diye hep düşünmüşümdür. Galiba sonunda buldum. Akıl. Sevgiyle aptallığı birbirinden ayıran ince çizgi aklın varlığında yatıyor. Aslında aptallık akıllılığın tersi olduğuna göre bu buluşum pek de öyle büyük bir keşif sayılmaz. Ama yine de beni çok rahatlattığını söylemeliyim. Sevgi ancak akıl ile buluştuğu zaman bir anlam kazanıyor. Akılsız sevgi, seveni de sevileni de zarara uğratıyor. Büyüklerimiz boşuna mı aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun demişler. Bence akıllı sevgi karşılıksızdır. Çünkü aklımız duygularımızın önünde bilir ki, insanın hem de seven bir insanın beklentilerinin tümünü başka bir insanı ya da bir insan grubunu sürekli olarak yerine getirmesi olanaksızdır. Mutlaka bir gün bir uyumsuzluk, bir tatsızlık ortaya çıkacaktır. Çünkü iki ya da daha çok sayıdaki insanın her an aynı düşünceye ve beklentilere sahip olması, aynı biçimde davranması olanaksızdır. Sevgili kızlarım, canlarım benim, ben bütün yaşamım boyunca insanları sevdim. Hem soyut olarak insanlığı, hem de somut olarak insanları. Yani hem insanlığı sevdim, hem de Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı birey olarak tek tek sevdim. İnsanları kızdığım zaman sabah koşularımda vücudumun teriyle birlikte zihnimin ve yüreğimin kötü duygularını da dışarı attım. Sadece ve yalnızca iyi duygulara, güzel imgelere ve sevgiye yer açtım yüreğimde ve beynimde. Sevgiyi besledim, büyüttüm bilincimde ve bilinçaltımda. Böylece mutlu oldum. Size de öneririm karşılıksız sevgi duymayı, yani akıllı sevgiyi. Özet olarak binlerce kilometre uzakta olduğumuz şu anda diyorum ki, başkalarını ve insanlığı onlar için değil, kendiniz için sevin. Böylece bitmez tükenmez bir enerji kaynağı emrinizde olacak. Her işte, her ilişkide herkesten bir adım önde olacaksınız. Çünkü başta kendinizle, sonra da herkesle barışık ve dolayısıyla mutlu olacaksınız. Karşılık beklemediğiniz, yani akıllı olduğunuz için de size atılan kazıklar, yapılan haksızlıklar, kabalıklar, hödüklükler tepenizden sıyrılıp gidecek. Kötü insanlar kin ve nefretleri küçük hesapları içinde çirkinleşip mutsuz bir yaşamın içinde doğru yuvarlandıkça siz sevginizin ürettiği güzellik denizinde hem yükselecek hem de yüceleceksiniz. Yeter ki sevginize layık olmayan hödükleri, hırsızları, katilleri, sahtekarları, centilmen ve uygar insan kılığındaki feodal faşistleri soyut bir insanlık kavramı içinde eritip saydamlaştırmayı bilin. Bu ise gönlün değil, aklın işidir. Onun için de sevgi akıldır. Sevgili çocuklarım, şu anda sorularınızı ve itirazlarınızı duyar gibi oluyorum. Dünyada karşılıksız sevgi var mıdır diyorsunuz. Bize bir örnek göster de inanalım diyorsunuz. Yine hocalığın tuttu, soyut ütopyalar konusunda desteksiz atıyorsun diyorsunuz. Unutmayın ki bu mektubu biraz da karşıt kavramların çelişkili niteliğinden kaynaklanan mizahı vurgulamak için yazıyorum. Pek doğal olarak henüz yaşamadığınız için en azından tek bir belli durumda nesnel olarak karşılıksız sevginin var olduğunu bilmiyorsunuz. Doğa, insanoğlunun neslinin devamı için yeme içme ve cinsellik ile birlikte anne babalık içgüdüsü de vermiş insanlara. Anne babanın çocuklarına duyduğu sevgi karşılıksızdır sevgili kızlarım. Bu, akıl ile duyguların bir sentezi değil, doğal bir içgüdüdür. İşte ben diyorum ki, doğanın verdiği bu karşılıksız sevgi içgüdüsüne akıl ile de erişilebilir. Madem ki doğada bir örneği vardır, o halde o, insan aklı ile de taklit edilebilir, yeniden üretilebilir. Sevgili kızlarım, gördüğünüz gibi size sevgi üzerine ikili bir öneri yapıyorum. İnsanları sevin ve onlardan karşılık beklemeyin. Kendinizi aptal yerine koymadan sevmenin tek yolu budur. Bunun zor olduğunu biliyorum ama mutluluğu kim kolay yakalamış ki? İkizlerinin akıllarıyla övünen babanız. Bölüm 15. Sorunları yürüyerek aşmak. Canım kızlarım benim. Geçen gün telefonda Elif'in çok yorgun, Ebru'nun da hafif bir soğuk algınlığı geçirmekte olduğunu duyunca çok üzüldük. Sevgili çocuklarım, unutmayın, her şeyin başı sağlıktır. Bir insan nedenle akıllı, nedenle çalışkan, nedenle başarılı olursa olsun, sağlığı yerinde değilse bütün bunların hiçbir anlamı kalmaz. Akıllı insan her şeyden önce kendi beden ve ruh sağlığına dikkat eden insandır. Bu anımsatmayı sakın sadece kızlarını düşünen ve onlar için üzülen bir babanın duygusal bir ifadesi olarak almayın. Bu konuda kendimden bir örnek verirsem belki duygu ve düşüncelerimi daha iyi anlatabilirim. Sizleri çok özlediğim, duyduğum özlem günün olağan sıkıntılarına ya da en yakın arkadaşlarımın ihanetlerine eklenip canımı acıtmaya başladığı zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yürüyorum. Koşar adımı yürüyorum hem de. asker adımlarıyla, tempolu, gerçek bir jimnastik yürüyüşü ruhumdaki sıkıntıları azaltıyor. Dertlerimi hızlanan bir nabız ve terleyen bir bedenle hafifletiyor. Sağlık sorunlarınızı duyduğum bir sırada yazdığım bu mektubumda size, yaşam boyu karşılaştığım sorunları aşmakta bana büyük yardımı olan bu yöntemden, yürümekten söz etmek istiyorum. Mektubun başlığı olan sorunları yürüyerek aşmak ilkesini mecazi anlamda alıp, her sorunla karşılaştığınızda önünüze yeni ve daha ileri hedefler koyun ve sorunlarınızı böylece ilerleyerek aşın anlamında da kullanabilirdim. Bu çok yanlış da olmazdı. Gerçekten de her tıkandığınızda, her sorunla karşılaştığınızda, görüş açınızı büyütmek, ufkunuzu genişletmek, daha ileri ve daha uzun dönemli hedefler belirlemek, bu sorunları aşmanıza çok yardımcı olur. Ama ben mektupta doğrudan doğruya fizik olarak yürümekten söz edeceğim. Canım ikizlerim, sizlere kendi yaşamımdan, sizlerin çok iyi bildiği günlük yaşam biçimimden bir örnek vererek bazı duygularımı ve düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Sevgili kızlarım, hani akıllar pazara çıkmış, herkes gitmiş kendi aklını beğenip satın almış derler ya, benimki de o hesap. Kendim için iyi olan başkaları için de iyidir diye düşünüyorum. Aslında hemen hemen herkes böyle düşünür ama itiraf eden azdır. Belki de yanılıyorum ama yürümekle ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü sabahları kanter içinde yürürken hissettiğim rahatlık ve huzur o denli güzel ve görkemli bir duygu ki, bunu salt kendime saklamanın bencillik olacağını düşündüm ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Ayrıca biliyorsunuz günümüzde form tutmak, zayıflamak, diyet yapmak, spor yapmak artık moda haline geldi. Belki yürümekle ilgili deneyimlerim size bu konuda da bazı yan yararlar sağlayabilir. Sevgili kızlarım, canlarım benim, doğduğunuzdan beri beni her sabah bir saat jimnastik yapan bir baba olarak gördünüz. Aslında ağabeyiniz de öyle gördü. Anneniz de evlendiğimizden beri bunu bilir. Çünkü ben 12 yaşımdan beri her sabah bir saat jimnastik yapıyorum. Bugünlerde 50 yıla, yani yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir yaptığım sabah sporuna başlamamın öyküsü de çok ilginç. İsterseniz önce bu öyküyü anlatayım size. Böylece erkek çocukların nasıl bir maço kültür içinde büyüdüğünü de bir kez daha anımsamış olursunuz. Bilirsiniz, erkek çocuklar arasında hem okullarda hem de mahallelerde itiş kakış, çeşitli güç gösterileri ve hatta kavga hiç eksik olmaz. Çocuklar küçük yaşlarda fiziksel güçlerini denemek istiyorlar herhalde. Belki de bu davranışın gerisinde erkek çocukların bilinçaltlarına işleyen bir feodal toplum değeri olarak fiziksel güce dayalı hükmetme arzusu yatıyor olabilir. Okuduğum yatılı ilkokulda bizim sınıfta da bilek güreşi çok modaydı. İşte ben spora, okulda bilek güreşinde sınıf arkadaşlarımla yarışabilmek için ağabeyimin önerisiyle başlamıştım. Ağabeyim bana bileklerimi güçlendirmek için özel bir spor biçimi önermişti. Önce bu çok ilginç spor biçimini sizlere aktarmak isterim. Eskiden futbol topları bugünkü gibi tek parça değildi. İçleri şişirilebilen lastikten oluşan, dışları meşinden yapılmış iki parçalı toplarla futbol oynanırdı. Nefesle veya bisiklet pompasıyla şişirilen iç lastiğin ucu sicimle bağlanıp içeri itildikten sonra meşinden yapılmış olan dışının ağzı ayakkabı bağı gibi bağlarla bağlanır ve top böylece futbol oynanabilir hale getirilirdi. Tabii iç lastik dayanıksız olduğu için sık sık top patlar ve oyuna ara verilirdi. Neyse benim anlatmak istediğim bu değil. Ağabeyimin bana önerdiği spor türü son derece ilkel bir alete dayalıydı. Bir futbol topunun iç lastiğini çıkarıp, içi boş kalan yuvarlak meşini taşla doldurarak ağırlaştırdıktan sonra, yarı belime kadar gelen uzunluktaki bir ip ile bu ağırlığı bir oklavaya tam ortasından bağlamıştım. Oklava kendi etrafında döndürüldüğünde ip kaymasın diye de, oklavanın ortasına çaktığım bir küçük çivinin etrafına sicimi sıkı sıkı sarmış ve düğüm atarak sabitleştirmiştim. Her sabah ucunda ağırlık sallanan bu oklavayı iki ucundan tutup kollarımı dümdüz biçimde ileri uzatıyor ve bileklerimi oynatıp avuçlarımın içindeki oklavayı ekseni çevresinde döndürerek ipi oklavaya sarıp ağır meşini yukarı çekiyordum. Önce bir süre kültür fizik yapıp ısındıktan sonra bu hareketi yarım saat boyunca defalarca tekrarlıyordum. Böylece hem kollarım hem de bileklerim çok güçleniyordu. Sonuçta gerçekten de sınıfta bilek gücünün sınanmasında başa güreşenler arasına girmiştim. Kiloca benden çok daha ağır, boyu benden çok daha uzun, kocaman arkadaşlarımın bileklerini tüy gibi masaya yatırıveriyordum. Sanıyorum bu fiziksel başarım, en çok oyu alarak, sınıf mümessili seçilmemi de sağlamıştı. O zamanlar yoklamaları öğretmenler değil, sınıf mümessilleri yapar ve öğretmeni imzalatırlardı. Bu mümessilleri de biz seçimle belirlerdik. Sevgili kızlarım, işte kollarımı ve bileklerimi güçlendirmek ve bilek güreşinde arkadaşlarımla başa çıkmak için başladığım bu sabah sporu, zamanla bende bir alışkanlık, bir yaşam biçimi haline geldi. Büyüdükçe fiziksel gücün uygar toplumlarda fazla bir anlam ifade etmediğini öğrendim. Yine ağabeyimin öğrettiği satranca ağırlık verdim. Böylece öğrenciliğim sırasında beden sporunun yanında zihin sporuna da başladım. Ama hiçbir zaman iyi bir satranç oyuncusu olamadım. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur hesabı beden sporunu da hiç bırakmadan tam tersine sürekli geliştirdim. Liseyi bitirdiğimde artık her sabah vücut esnetme hareketleri yapan, lobut sallayan, yer çeken bir insanın yaşam biçimini benimsemiştim. Fiziksel gücüme güvendiğim için arkadaşlarla kavga etmiyor, tersine bütün anlaşmazlıklarda özenle kavgadan kaçınıyordum. Jimnastik sayesinde fark etmeden yavaş yavaş kavga ilkelliktir anlayışı yaşam felsefem haline gelmişti. Çocukluk ve gençlik dönemimi burada kesiyorum. Çünkü amacım bu mektupta size hayatımı anlatmak değil, sorunları yürüyerek aşmak konusundaki yöntemimi aktarmak. Ama siz akıllı ve bilinçli kızlar olduğunuz için her olayı geçmişi ve esas mantığıyla anlatmak istiyorum ki, konuyu eleştirel aklınızın süzgecinden geçirerek iyice kavrayasınız. Evet, buraya dek sorunları yürüyerek aşma yöntemini keşfetmeme yol açan sabah jimnastiğine nasıl başladığımı ve nasıl sürdürdüğümü anlattım. Şimdi bambaşka bir aşamaya geliyorum. Bu alışkanlığım bir yetişkin olarak nasıl devam etti ve bugünlere nasıl geldim? Sorunları yürüyerek aşmayı nasıl keşfettim? Sevgili kızlarım, siz büyük babanızı tanımadınız. Ne yazık ki büyük annenizi de tanımadınız. Her ikisi de siz doğmadan önce ebediyete göçmüştü. Babam 1958 yılında henüz daha 58 yaşındayken, annem ise 1973 yılında siz doğmadan 2 yıl önce 69 yaşındayken öldü. Babam öldüğünde ben daha liseyi bile bitirmemiştim. Üstelik lise 2. sınıfta benim psikoloji hocam da olmuştu. Kalp hastası filan da değildi. Pat diye bir gün aniden kalp sektesinden gitti. Abimin dağdan düşüp öldüğü gün aynı tarihte tam 2 yıl sonra. Hiç kuşkusuz babamı öldüren evlat acısıydı.